sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kas sistemi. Bir otomobili tek bir motor yürütür. Uçakları ise bir, iki veya dört motor uçurur. Peki elleriniz ya da ayaklarınız kaç motorla çalışır? Bu soru sizi şaşırtmış olabilir. Ancak yanlış duymadınız. Vücudunuzda da motorlar vardır. Üstelik bu küçük motorların sayısı milyarlara ulaşmaktadır. Milyarlarca küçük mikroskobik motor sizin hareket etmeniz için gerekli olan gücü üretir. Söz konusu motorlar kas liflerinizdir. Vücudunuzda 6 milyardan fazla kas lifi vardır. Bu küçük motorlar size su içirir, araba kullandırır. Yine bu motorlar sayesinde gözünüzü kırpar, nefes alır, yemek yer, vücudunuzu hareket ettirirsiniz. Kısacası yaşamınızı kas lifleriniz sayesinde sürdürürsünüz. Kaslardaki motorların büyüklüğü kullanıldıkları yere göre değişir. Bazı motorların büyüklükleri santimetrenin 1/100.000 kadarken bazı motorların büyüklükleri 3 santimetreyi bulur. Kas lifleri bir araya gelerek büyük güç tribünlerini, yani kasları oluştururlar. Örneğin kolunuzu kasmanızı sağlayan ön kol kası, milyonlarca küçük kas lifinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İnsan vücudunda irili ufaklı 400'ün üzerinde kas bulunmaktadır. Bazı kaslar, örneğin göze giren ışık miktarını ayarlayan kaslar, küçüktür. İnsan ağırlığını taşıyan bacak kasları gibi bazı kaslarsa büyüktür. Ancak büyük veya küçük her kasın çalışma prensibi aynıdır. Milyonlarca küçük motor bir arada çalışarak kasların hareket etmesini sağlar. Örneğin elinize bir kalem alıp gözlerinizle yazdıklarınızı takip etmeniz esnasında bu motorların oluşturduğu 100'den fazla kas faaliyete geçer. İnsan vücudundaki kaslar kontrol edilebilen kaslar ve kontrol edilemeyen kaslar olarak ikiye ayrılır. Bu kaslara istemsiz ve istemli kaslar da denir. Kontrol edilebilen kasları hareket ettirebilmek için düşünmemiz ve karar vermemiz gerekir. Örneğin kolumuzu bükmek istediğimizde beynimizden gelen emirler doğrultusunda kaslar bir miktar kasılır ve hareket gerçekleşir. İstemsiz çalışan kasların kontrolü ise bizim isteğimize bağlı değildir. Bu kasların görevleri son derece hayati önemdedir. Bu nedenle kasılmaları ve gevşemeleri özel bir sistem tarafından kontrol edilir. Bu sistem otonom sinir sistemi olarak adlandırılır. Bu sayede kalbimiz, midemiz ve bağırsaklarımız görevlerini irademiz dışında gerçekleştirir. İlerleyen dakikalarda da görüleceği gibi bu, insan hayatı için alınmış son derece hayati bir tedbirdir. Bir an için durup söz konusu kasların kontrolü bize bırakılsaydı neler olurdu diye düşünelim. Vücudumuzdaki istemsiz kaslardan tek bir tanesinin, örneğin kalp kasımızın denetiminin bizde olduğunu varsayalım. Bu durumda bütün vaktimizi kesinlikle başka hiçbir iş yapmadan kalp kasımızın kasılması ve gevşemesi konusuna ayırmamız gerekecekti. Bu uykuya daldığımız anlar için de geçerlidir. Çünkü kalbimiz uyuduğumuz vakitlerde de çalışır. Ancak hızı biraz yavaşlar. Bu nedenle kalp kasımızın çalışma hızını da değişen durumlara göre ayarlamamız gerekecektir. Görünen odur ki uykuya daldığımız anda artık kalbimizin çalışmasını denetleyemeyeceğimiz için yaşamamızı yitirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Sadece bu örnek bile kaslardaki tasarımın kusursuzluğunu anlamak açısından yeterlidir. vücutta istemli ve istemsiz çalışan kasların varlığından bahsetmiştik. Bunun yanı sıra insan vücudundaki bazı kaslar kimi zaman kişinin kontrolünde, kimi zaman da kontrolünün dışında çalışırlar. Örneğin göz kapağımızı hem isteyerek hem de irademiz dışında refleks olarak açıp kapayabiliriz. Bundan başka diyafram kası da istendiği zaman kontrol edilebilen bir kastır. Ancak günlük hayatta otomatik olarak çalışır ve nefes alıp vermemizi sağlar. Bunlara benzer daha pek çok kasın kendine özgü bir çalışma şekli vardır. İnsan bunların çoğunun ne gibi şartlar altında ve nasıl işlediklerinden haberdar değildir. Kasların çalışma hızlarından ya da ne zaman çalışıp ne zaman dinlenmeleri gerektiğinden haberdar değildir. Bu kasların nasıl enerji toplayacakları konusunda da bilgisi yoktur. Zaten vücutta yaratılmış olan mükemmel kontrol sistemleri sayesinde bu gibi detayları düşünmek zorunda da değildir. Bu, insana Allah tarafından verilmiş büyük bir kolaylık, çok büyük bir lütuftur. Ve bunun karşısında insana düşen tek şey, yalnızca sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Rabbimize şükretmek ve O'nun hoşnut olacağı davranışlarda bulunmaktır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri amellerini unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik, kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. Kehf Suresi 57. Kas lifleri için yüksek verimli motorlar deyimini kullanmak yanlış olmayacaktır. Çünkü kas lifleri %25 verimle çalışan mekanizmalardır. Ve bu oran modern otomobil motorlarının verimine yaklaşık olarak eşdeğerdir. Peki kas lifleri nasıl çalışırlar? Bu sorunun cevabını yine motor benzetmesini yaparak verelim. Eğer bir motor varsa, öncelikle bu motoru çalıştıracak yakıta ihtiyaç vardır. Kasların yakıtı ise kan dolaşımıyla taşınan şeker yani glikojendir. Glikojeni yüksek kaliteli benzine benzetmek mümkündür. Kasların içinde glikojenin bir kısmı depo edilir. Otomobillerin motorunda hareketi sağlamak için pistonların içine yakıt püskürtülür. Dışarıdan sağlanan bir kıvılcım buharlaşmış benzini ateşler, piston hareket eder ve bir patlamalar serisine karşılık olarak otomobil çalışır. Elbette ki bunların tümü endüstriyel bir tasarımın sonucunda motorlara kazandırılmış olan özelliklerdir. Ancak bir kas hücresinin endüstriyel tasarımı bundan çok daha üstündür. Kaslardaki küçük motorlar hem ateşleme hem de piston fonksiyonlarını yerine getirirler. Hücre şeker molekülünün içindeki enerjiyi ortaya çıkarır. Ortaya çıkardığı bu enerjiyi de yine kendi kasılmasında kullanır. Yani hem kimyasal bir molekülden enerjinin açığa çıkması hem de bu enerjinin fiziksel güce dönüştürülmesi kas hücresinde gerçekleştirilir. Kas hücresinde üretilen enerji kası oluşturan proteinleri etkiler. Proteinler birbirlerini çeker ve hücre kasılarak kısalır. Binlerce hücrenin aynı anda bu hareketi yapması sonucunda bütün bir kas dokusu kasılmış ve kısalmış olur. Kas girişleri yani tendonlarla kemiklere bağlı olan kaslar bu kısalma sayesinde kemiği çekerler. Söz konusu kasılma oldukça büyük bir güç üretir. Örneğin açık olan bir kolun dirsekten bükülmesi için ön kol kaslarının 2 santimetre kasılması yeterlidir. Bu kasılma ön kol kemiğini çekecek ve bütün kolun bükülmesine yol açacaktır. Hareket etmek için kullandığımız kasların tümünün işleyişi bu sıralama dahilinde gerçekleşir. En basit hareketlerden biri olan gözümüzü açıp kapamak için bile çok sayıda kasımızın çalışması gerekir. Kaslardaki motorları çalıştıran kontak nasıl çevrilir? Siz kolunuzu kasmak istediğiniz anda beyninizden bir elektrik sinyali yola çıkar. Bu karmaşık yolculuk sırasında sinyal öncelikle omuriliğe uğrar. Oradan da mesajın iletilmesi gereken organa doğru hızla yol alır. Elektrik akımı kas yüzeyi üzerinden geçer ve kası oluşturan milyarlarca kas lifinin adeta kontağını çevirir. Uyarıyı alan lifler derhal tepki verir ve kasılırlar. Sonuç olarak kol kası bütün olarak kasılır ve kol dirsekten bükülür. Tüm bu işlemler biz ancak gözümüzü açıp kapayıncaya kadar biter. Bütün kontak anahtarlarının çevrilmesi saniyenin binde biri gibi çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Yani kaslardan geçen elektrik akımı saniyenin binde biri kadar bir hızla ilerleyerek kas liflerinin kontağını çevirir. Kaslara ulaşan emirler sinir sisteminde üretilmiş ve yine sinir sisteminde taşınmıştır. Bu yüzden kas sistemi bir bakıma sinir sisteminin emri altında çalışır. Kasların uyum içinde çalışmaları vücuttaki koordinasyon sayesinde gerçekleşir. Koordinasyonun ilk şartı doğru bilgi teminidir. Ancak doğru bilgilerin elde edilmesiyle yeni değerlendirmeler yapılabilir. İnsan vücudunda da kusursuz bir koordinasyon vardır. Örneğin kasların doğru çalışabilmesi için vücutta muhteşem bir haber alma ağı kurulmuştur. Bir hareketi yapabilmek için her şeyden önce o hareketle ilgili vücut organlarının konumlarının ve birbirleriyle ilişkilerinin bilinmesi gereklidir. Bu bilgi gözlerden, iç kulaktaki denge mekanizmasından, kaslardan, eklemlerden ve deriden gelir. Her saniye milyarlarca bilgi işlenir, değerlendirilir ve bunlara göre yeni kararlar verilir. Kasların ve eklemlerin içinde vücudun o anki konumuna ait bilgileri veren milyarlarca küçük mikro algılayıcı vardır. Bu algılayıcılardan gelen mesajlar merkezi sinir sistemine ulaşır ve burada yapılan değerlendirmeye göre kaslara yeni emirler verilir. Kas sistemindeki koordinasyonun daha iyi anlaşılması için konuyu başka bir örnek üzerinde inceleyelim. Yalnızca elinizi havaya kaldırmanız için omzunuzun bükülmesi, biceps ve triceps denilen ön ve arka kol kaslarınızın sırayla kasılıp gevşemesi gerekir. Bundan başka dirseğiniz ve bileğiniz arasında bulunan kasların bileğinizi döndürmeleri, eli ve parmakları kontrol eden kasların devreye girip elinize gerekli şekli vermeleri de gerekmektedir. Hareketin her aşamasında kasların içindeki milyarlarca alıcı her an kasların konumlarını merkeze bildirir. Merkezden de kaslara bir an sonra ne yapacakları gerektiği bildirilir. Tabii insan kendi bedeninde baş döndürücü bir hızla gerçekleşen bu kimyasal ve fiziksel reaksiyonlardan habersizdir. Yalnızca elini kaldırmak ister ve kaldırır. Konuşmak için de özel bir çaba harcamayız. İstediğimiz sözcüklerin ağzımızdan dökülmesi için ses tellerinin hangi açıklıkta ne kadar titreşmesi gerektiğini ayarlayamayız. Ağzımızdaki, dilimizdeki, boğazımızdaki yüzlerce kastan hangilerini, hangi sırayla kaç defa kasıp gevşeteceğimizi düşünmeyiz. Ciğerlerimize kaç santimetre küp hava alıp bu havayı hangi hız ve aralıklarda boşaltmamız gerektiğini oturup hesaplamayız. Sinir sistemi yalnızca kaslardan değil, aynı zamanda iç organların durumlarından ve çalışmalarından da haberdardır. Bu bilgilerde işlenir ve gerekli önlemler alınır. Siz uykudayken bile hayati organlarınız sinir sisteminden gelen emirler sayesinde çalışmaya devam eder. Beyin ve omurilikten gelen bu emirler sayesinde kalbiniz atar, akciğerleriniz çalışır ve nefes alırsınız. Vücudun çalışma sisteminde hiçbir bilgisayarın ulaşamayacağı bir bilgi işlem hızı vardır. En basit bir işten en zor işlere kadar her ne yaparsanız yapın, vücudunuzda akıl almaz hesaplamalar yapılır. Bu anlatılanların hepsinin sonsuz kudret gerektiren bir yaratılış sonucunda gerçekleştiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu sonsuz kudretse tüm evreni yaratmış olan üstün güç sahibi Allah'a aittir. Buraya kadar anlatılanlardan yola çıkılarak kasları, kimyasal enerjiyi güce ve mekanik işe dönüştüren bir çeşit biyolojik makine olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Yaptığımız her hareket için sürekli enerji gereklidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kandaki glikoz bir makineyi çalıştıran yakıt gibi bu enerjiyi sağlar. Asıl kimyasal işlemse glikozun karbondioksit ve suya ayrışmasıdır. Bu işlem sırasında açığa çıkan enerji kas proteinleri tarafından büzülmek amacıyla kullanılır. Bu kimyasal reaksiyon hayli fazla miktarda oksijen gerektirir. Oysa bu oksijen miktarı kolay kolay sağlanamaz. Kaslar bu sorunu aşabilmek için glikozu oksijenin yardımı olmadan laktik aside dönüştürme yeteneklerini kullanırlar. İşte gerekli olan enerji de bu işlem sırasında açığa çıkar. Kasların kasılması sonucunda kas dokusunda zamanla laktik asit birikir. Aşırı çoğalan laktik asit ise kasları yorar ve kramplara yol açar. İşte bu nedenle kaslarımızı çalıştırmamızın, onları kullanmamızın da bir sınırı vardır. Bu sınır zorlandığında hareket önce zorlaşır, sonra da olanaksızlaşır. Kaslardaki laktik asitten kurtulmak için de oksijen gereklidir. Kasta yorgunluğa yol açan bu madde, kanın taşıdığı oksijenle temizleninceye kadar kas çalışamaz. Bu nedenle aşırı yorgunluktan sonra hızlı bir şekilde solumaya başlarız. Kolumuzu kaldırmak istediğimizde dirseğimiz bükülür, yemek yemek istediğimizde çene kaslarımız çalışır, hızla bir yere koştuğumuzda bacak kaslarımız harekete geçer, üstelik yorulduklarında kaslarımız hemen gereken tedbirleri alırlar. Tüm bu anlatılanlar vücudumuzda her saniye bizim bilgimiz dışında birçok faaliyetin gerçekleştiğini gösterir. Bunların yanı sıra bedenimizdeki bütün kaslar büyük bir uyum içinde çalışır. Aksi bir durum hareket etmemizi imkansız kılacaktır. Küçük bir tebessüm veya basit bir gülümsemenin sağlanması için 17 kas aynı anda doğru görevi yaparak çalışmak zorundadır. 17 kastan bir tanesi çalışmasa veya görevini yanlış yapsa gülümseme gerçekleşmez. Üstelik yüzdeki ifade de anlamsız bir hal alır. İnsan yüzünde yalnızca mimik yapmakla görevli 28 ayrı kas bulunur. Bu kasların çeşitli kombinasyonlarda kasılmasıyla 250 binden fazla yüz ifadesi yapılabilir. Kızgınlık, şaşkınlık, rahatlık gibi ruhsal durumların her birinin insan yüzüne yansıyan ve kaslar tarafından şekillendirilen bir ifadesi vardır. Basit bir adım için ayaklarda ve sırtta bulunan 54 ayrı kasın uyum içinde çalışması gerekir. Bir gülü tutmak ya da bir bardak su içebilmek, 27 kemiğin çalışması ve bunlara yön veren kas ve sinir sisteminin yardımıyla gerçekleşir. Dünya üzerindeki en mükemmel tasarımlardan biri, biyomekaniğin en büyük harikası olarak nitelendirilen insan elidir. Çay bardağını karıştırırken veya sayfayı çevirirken aslında inanılmaz bir mühendislik tasarımını kullanırsınız. Eğer kendi elinizin yapısını dikkatlice incelerseniz bu kusursuzluğu siz de fark edersiniz. El, su içmekten yazı yazmaya, kapıyı açmaktan saçınızı taramaya kadar sayısız fonksiyonu yerine getirir. 27 kemik ve bunlara yön veren mükemmel bir kas ve sinir sistemiyle çalışan insan elinin canlılar dünyasında bir eşi daha yoktur. El sahip olduğu hareket yeteneğini irili ufaklı birçok kasa ve tendona borçludur. Bu kaslar aynı zamanda son derece dayanıklıdır. Yapılan araştırmalarda normal bir insanın hayatı boyunca elini en az 25 milyon kez açıp kapadığı tespit edilmiştir. Bu herhangi bir aletin kıramayacağı bir rekordur. Amerikan Tıp Birliği'nin her ay yayımlanan dergisinde insan elinin sahip olduğu özellikler şöyle açıklanmıştır. Eğer en zeki bilim adamları beyinlerini birleştirseler, yine de kavrama ve hassas yönlendirme bakımından insan elinden daha mükemmel ve daha güçlü bir araç yapamazlar. Mühendislik açısından ele bakıldığında kemik, kas, tendon, yağ ve son derece hassas liflerden oluşan ve binlerce işi düzgün olarak yapan çok ileri derecede kompleks mekanik bir araçla karşılaşırız. Allah insanı mükemmel tasarımlı bir bedene sahip olarak yaratmıştır. Ayetlerde insana bir düzen içinde biçim verildiği bildirilmiştir. İnsan vücudu Allah'ın gücünü ve sonsuz ilmini kanıtlayan sayısız delilden bir tanesidir. Aklını ve vicdanını kullanabilen herkes bu açık gerçeği görür. Bu nedenle insan hareket edebildiği her an bu kusursuz bedenini onun için yaratmış olan Allah'a borçlu olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Her an şükretmeli, bu büyük nimetin değerini bilmelidir. Allah Müminun suresinde şöyle buyurmaktadır. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz. O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na döndürülüp toplanacaksınız. O, yaşatan ve öldürendir. Gece ile gündüzün aykırılığı veya ard arda gelişi de O'nun kanunudur. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? Müminun Suresi 78-80. Vücudumuzdaki yüzlerce kasın her birinin uzunluğu, kaldırma gücü, hassas işlem yapma kabiliyeti, esneklik gibi özellikleri kendine özgüdür. Vücuttaki kaslar göz kırpmak gibi basit bir işlemden, büyük ağırlıkların kaldırılmasına kadar birçok farklı görevi yerine getirirler. Göz kasları yapı itibariyle kol kaslarından ya da bacak kaslarından çok farklıdır. Ancak hepsindeki ortak özellik, bütün kasların çok yüksek bir verim ve kusursuz bir uyumla çalışmalarıdır. Bunun yanı sıra her bir kas çok büyük bir güç üreterek çalışır. Bir insanın bütün kaslarının toplam gücü oldukça fazladır. Öyle ki vücudumuzdaki tüm kasları bir arada kullanmamız mümkün olsaydı, büyük bir kamyonu bir anda kaldırabilecek bir güce sahip olabilirdik. Kasların her birinin farklı özelliklerde olması çok açık bir tasarımın varlığını göstermektedir. İnsan vücudunda birbirinden farklı kasların hep gereken yerde bulunması asla tesadüflerle açıklanamayacak bir durumdur. Her kas vücuttaki gerekli yerlere tam da gereken özelliklerle birlikte yerleştirilmiştir. Örneğin göz kasının özelliklerinin kol kasında olmasının hiçbir anlamı yoktur. Ya da istemsiz çalışan kalp kasımızın bir benzerinin bacaklarımızdaki kaslarda olması insan için yarar değil, tam tersine zarar getirecektir. Ancak bunların hiçbiri olmaz. İnsan bedenindeki her kas tam olması gereken yerde ve özelliklerdedir. Herhangi bir şeyi kaldırmak istediğimizde merkezi sinir sisteminin en doğru büzülmeyi sağlayabilmek için ayarlamalar yapması gerekir. Bunun için de kol kaslarının o anki uzunluğunu, durumunu ve gerilimini bilmek zorundadır. Kol, kaldırmak istenen maddeye uzandığında merkezi sinir sistemi büzülmeyi durdurmalıdır. Ancak aynı zamanda cismi tutmaya yarayacak el kaslarını harekete geçirmelidir. Cismi tuttuktan sonra da kolun uzaklaşmasını sağlamak için gerekli olan bilgiler kas iliği denilen özel duyu organlarına iletilmelidir. Eğer bizim hareket etmemiz için gerekli olan bu kimyasal mekanizma herhangi bir etkiyle engellenirse bu durum felçle sonuçlanır. Felç, kaslara uzanan sinirlerin iflas etmesinden dolayı o organın işlevini yitirmesi durumudur. Örneğin, kolu felçli olan biri onu kesinlikle oynatamaz. Çünkü kola uzanan sinir hücreleri işlevini yitirmiştir ve kasların kasılması için beyinden gelen komutu gereken yerlere iletememektedir. İnsanın en çok ihtiyacı olan organlardan biri olan kol, yerinde sağlam olarak dursa da felç olduğunda görevini yapamaz. Görüldüğü gibi tek bir sinir hücresinin dahi uyarıyı iletmemesi bir organın çalışamaması için yeterlidir. Dolayısıyla bu sistemin tek bir parçası eksik olsa sistem çökecektir. Ayrıca kasların çalışmasında aşama aşama bir bilgi vardır. Bilginin olduğu yerde ise akıl vardır. Omurilik bağlantılı çalışan bu sistemdeki bütün elemanların gelen mesajları anlayarak uygulamaya geçirebilmeleri akıl gerektiren bir durumdur. Söz dinleyen kaslar gelen emirlere göre hareket etmektedirler. Üstelik bazı kaslarımız bizim isteğimizle çalışır. Yani bu kasların harekete geçmesi için öncelikle bizim ne düşündüğümüzü bilmeleri gerekir. Böyle düşünüldüğünde kasların sahip oldukları bilginin ya da aklımızdan geçeni okuyabilme yeteneklerinin tesadüflerle ortaya çıkamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Kas hücrelerinin kendi kendilerine akıl gösteremeyecekleri çok açıktır. İnsan ilk ortaya çıktığı andan itibaren bu sistem vardır ve eksiksiz olarak çalışmaktadır. İlk insanın kasları da bu bilgilere sahiptir, bundan sonra dünyaya gelecek olan insanların kaslarında da bu bilgiler olacaktır. Çünkü Allah insanı mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır. Öğrendiğimiz her bilgi bizi Allah'ın yüceliğine ve üstün kudretine götürür. Bir ayette şöyle buyrulur. Allah yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel bir biçim ve incelikte kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Mümin Suresi 64-65. İnsan vücudundaki kasların hareketi her zaman tek yönlüdür. Örneğin ön kol kası kolu büker ama tekrar eski haline döndüremez. İşte bu durumda arka kol kası devreye girer ve kolu çeker. Böylece kol eski haline gelir.